Programımıza devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımız var. İran'dan gelen kardeşlerimizle birlikteyiz. Tanıtımını yaparsanız buyurun. Hoş geldiniz.
Şimdi röportaj yapacak hocamız ismi ne?
İsmail.
İsmail, maşallah. Hocam tercümanlık yapacak. Farsça biliyor, Türkçe biliyor.
İnşallah.
Hocamız efendim masonluk, Yahudilik işte şu bu falan genel konularda bir 13 bölümlük İran televizyonuna program hazırlıyormuş. Efendim, biz de bilir kişi olarak görüyor. Gerçi bize bir şey bildiğimiz yok ama bildiğimiz kadar anlatırız. Peki buyurun hocam, sorsun hocam.
Evet, ilk masonluğun kökenleri diyor. Antik Mısır dönemine dayanıyor malum. Ne gibi bir etkiler bulundu? Antik Mısır dönemindeki yapı, masonluk üzerinde ne gibi etkilere bulundu?
Masonluk çok daha eskidir. Nemrut döneminde de vardı, Hazreti İbrahim döneminde de var. Zaten Nemrut harabelerine baktığımızda orada mason sembollerinin hepsini görebiliriz. Dolayısıyla eski Mısır'la sınırlamak doğru değil. Eski Mısır'da tabii ki masonluk güçlüydü yani güçlü bir yapılanması vardı. Ama çok çok eskidir. Yani tarihin karanlıkları içerisinde kaybolur masonluk. Yani hemen hemen bütün peygamberlerin döneminde masonluk görevde olmuştur. Zaten eski taş yazmalarına baktığımızda, efendim kabartmalara baktığımızda orada da masonik sembollerin 3000 yıl, 4000 yıl öncesinden bile var olduğunu görürüz. Evet.
Ben ki vakti ben mi gerektim her şey, şu an yoktu o zaman efendim cevabı şu.
Çocuğu?
Yani, o falan sorular mı sorsun? Ben ki ben vakti
ben. Vay şey yani biz diyor sorularımızı soralım diyor hocamıza.
Tabii ki kutu cevap mı?
Kuvaş. Efendim.
در مورد همین مذهب مصر باستان که فراماسون ها معتقد هستن که در واقع متأثر از مذهب مصر باستان هستن در مورد این که کاهنان چه نقشی داشتن در مذهب مصر باستان
یعنی آنتیک دönem مصر یعنی özellikle oradan alıyorlar şeyi başlangıcını oradan başlatmak
söylüyorlar şeyini
oradan özellikle o dönemdeki rahipler ne gibi etkileri vardı bu Mısır'daki bu inanç üzerinde Firavun'un rahipler etrafında buna rahipler ne gibi rolleri
evet.
vardı?
Mısır'da Firavun devrinde saraya hakimdi masonluk ama derin devlet olarak hakimdi. Yoksa tabii ki o devirde feodal inançlar vardı. Ama masonluk ayrı bir yapılanma olarak saray içerisinde hakimdi. Gizli bir güç olarak hakimdi. Zaten sembollere baktığımızda bunu görürüz. Hazreti Süleyman devrinde de görevdeydi masonluk. Hazreti Süleyman devrinde de faaliyet yaptıklarını zaten Kur'an'daki ayetten de anlıyoruz. Duvarcı ustalarının Hazreti Süleyman'ın emrine verildiğinden bahsedilir. Şeytanların Hazreti Süleyman'ın emrine verildiğinden bahsedilir. O devirde de masonluğun görevde olduğunu görüyoruz.
Evet. Gider Kahı Mısır, Umuge, masonluğun hayli nüfuz daşten. Mesela hemen nemet ha ki tu kaha budan ma mitune mesela nişune i farmason has dige tu mabed Süleyman hem mitunim bebinim mesela onun kargeran onun ha mason budan
بگید که در واقع در مورد تأثیر گذاری عرفان یهودی کابالا و ارتباطش با فراماسونری
یعنی کابالا düşüncesiyle masonluk arasındaki bağlantı, rabıta.
Kabala ile masonluk aynıdır zaten. Kabala masonluğun gizli bilgilerinden, gizli ilimlerinden bir şubedir. Bunu kısaca söylesek.
Kabala ve masonluk hemen dedi hemen fikri dairen. Yani menebi asli farmason miye. کوتاه جواب داده دیگه
همین که در مورد رواج سحر و جادو در کابالا و قبالا
evet, yani bu kabalada bulunan bu sihir, büyü vesaire bunları biraz açarsa diyor.
Kabalada sihir büyüden ziyade daha çok böyle analiz gücünü artırmak için beynin kapasitesini artırmak için bir egzersiz sistemidir diyebilirim. Yani kabalanın asıl özelliği budur. Büyü yönü o kadar ağırlıklı değildir. Yani daha çok matematik yapılar, kainatı düzenleme, sistemi düzenleme, insanları idare etme, insanları teşhis etme, olayları yorumlama için kullanılan bir sistemdir.
Ben yani iyi kabala ister sehir, cazu çizi, ister ma ne mi bileyim o mesela behusuz sazmandehi insan ha nazem kerden dünya ve husus raci ve emozu mitunum ve bilim mesela biçtir ve husus kabala.
Fakat cinleri çağırmayla ilgili tabi bir özel yöntemi vardır kabalanın kendi içinde. Yani cinlerle bağlantı için etkili bir yöntemi vardır. Yani onun formülleri, onun yöntemleri vardır.
Bir ayrı rabıta da işte başlayın. Bu cinni ha. Onu ha reveşe hoda şunlar yani. Reveşe, reveşe hasi dare. Kabala istahar.
در مورد ریشه‌های شکل‌گیری کابالا که بعضی‌ها میگن که قدیمی‌تر از خود یهود هست و ریشه‌هاش به مذاهب باستانی برمی‌گرده.
یعنی کابالانی شکل‌لنمسی دیو یعنی بو یهودیلیکتن önce دیو olan bir şey دیو temel şey yani
daha eskidir tabii. Daha eski. Hazreti İbrahim devrinden de eski evet.
Yani biraz daha buna hani nedir bu kabala? Niye ortaya çıktı? Ne gibi etkiler oldu? Yani sonuçta Kabala felsefesi önemli ve bugün hala dünyada ciddi bir taraftara sahip. İşte birileri hala bu fikri yaymaya çalışıyor. Yani,
Kabala yine her ülkede hak bir kökeni vardır. Yani cin çağırma mutlaka peygamberlerden alınan bilgidir. Yani o sokaktan toplanacak bilgi değildir. Kabala'nın matematik yöntemleri, insan tarama yöntemleri, analiz yöntemleri tabii ki peygamberlerden gelmedir. Yani Kabala'daki birçok konu peygamberlerden aktarılmış bilgilerdir. Ama bunu küfür için kullanan olmuştur. Zulüm için kullanan olmuştur. Anormallik için kullanan olmuştur. Ayrı mesele. Masonluk da yani hak bir tarikatın bozulmuş şeklidir. Yani masonluk ilk başlığında direkt küfür için ortaya çıkmış bir yapı değil. Zamanla bozulmuştur. Mesela ahilik vardır. Masonluğu aynı andırır. Tasavvuf tarikatların birçoğu da masonluğu andırır. Yani yöntem olarak, yani sistem olarak çok andırır. Hak bir sistemin bozulmasından ibarettir masonluk.
Şimdi hocam bu Kabala biz sizin kitaplarınızı okuduk, gördük bunları. İşte Sefirot, Zohar vesaire çeşitli şematik şeyler.
Evet.
Kaderin gidişini etkileme bir
yok,
takım
etkileyemezler.
Şeyler, öyle işte iddia ediyorlar işte. Yani sonuçta kendilerinin bir takım gizli güçleri olduğunu ve paylaşmadıkları çeşitli sırlar var ve bunlar pek de masum görünmez sırlar gibi geliyor bize açıkçası.
Şu doğru, Kabala'da ileride olacak olayları biliyorlar. Ama bunları peygamberler bildiriyor. Peygamberlerin bildirdiği bilgileri alıyorlar. Mesela masonluk Mehdi'nin zuhur edeceğini biliyor. Yani taş yazmalarında da var. Hatta 2012 tarihi geçer. Yani Musevi kaynaklarda da vardır 2012 tarihi. Kabala kaynaklarında da var. Kabala kaynaklarında alenen geçiyor 2012 tarihi net olarak. Mehdi'nin İstanbul'da çıkacağı Roma olarak geçiyor. Roma kapılarında ara diyor mesela. Zohar'da, efendim, Kabala'da bu tarz bilgiler vardır. Yani Mehdi'nin yapacağı faaliyetler, dünyaya hakim olacağı çok kapsamlı olarak anlatılır. Ama kaderi etkileme güçleri diye bir şey yok. Olayları yönlendirme güçleri vardır. Mesela tarihin mesela 3000 yıllık tarih, 4000 yıllık tarih içerisinde 1000 yıllık tarihi, mesela 100 yıllık tarihi planlama vardır. Yani mesela tarihin akışını nasıl yönlendirebiliriz diye bir planlama yaparlar. Ama kadere müdahaleleri olarak biz bunu alamayız. Zaten olacak olan olaylarda Allah onları vesile etmiş olur.
Yani bu Kabala felsefesine bağlanana da tek tanrı inancı var mı hocam? Yani sonuçta bunlar biraz işin şeytani bir boyutu yok mu bunlarda?
Şeytani boyutu tabii ki var. Bozulduğu için var ama başlangıcında bu şekilde değildi. Sonradan bozulduğu için ateistlerin eline geçince, dinsizlerin eline geçince bu hale gelir. Mesela Müslümanlık da şefkat, merhamet, sevgidir ama yobazın eline geçerse kan dökmek, rezillik, ızdırap çektirme, hayattan çekilme ve sosyal adaletin ortadan kaldırılması egoistlik ve bencilliğe çevrilir. o yönüyle hakkın uygulanmasının bozulması olayı her zaman görülmüştü. Mesela Budizm ilk başlangıçta hak bir dindi Budizm. Buda bir peygamberdi anladığımız kadarıyla. Ama sonradan bozup çok sapık, çok anormal bir yapıya çevirmişlerdir.
Şimdi bugün bizim bildiğimiz benden emniyel siyonist düşüncenin felsefenin temelinde de kabal olduğunu biz düşünüyoruz.
Evet.
Yani kabalistik düşünce de bunun içerisinde var. Sonuçta dayanıkları bu fikir çerçevesinde pek de masum olmayan hedeflere, gayelere sahipler ve bunun altyapısında biz kabal olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani sizden okuduğumuz kitaplardan evet. Söylüyorum bunu.
Kabalistlerin lideri, dünya çapındaki lideri geçenlerde misafirimdi. Burada kaldılar. Kaç gün kaldılar?
3-4 gün kaldılar.
3-4 gün kaldılar. Benden de konuştular. Bana yaklaşık 100 küsur yıllık da eski bir Tevrat rolyesi getirdiler. Hediye olarak.
İsmi neydi hocam? Yani benden bir isim sormuştu.
İsmi neydi o şeyin?
Yehuda Berk.
Yehuda Berk.
Yehuda Berk mi şimdi?
Evet.
Benden sormuştu.
Evet. Ondan da konuştum. Ama ben konuşmalarından onun Mehdiyet'e hizmet edeceğini anladım uslubundan. Ama felsefelerini okursan tabii çok karmaşık. Yani hiç İslam'la alakası yokmuş gibi görünüyor. Ama sistem içerisinde Mehdiyet'e alenen hizmet edeceğini, İslam'a hizmet edeceğini gördüm ve ediyor yani şu anda da ediyor. Yani küfre hizmeti durdurmak, şeytana hizmeti durdurmak bir Müslüman için çocuk oyuncağıdır, çok kolaydır. Sadece aklını ve vicdanını kullanması yeterlidir. Yani küfrün öyle amansız bir gücü yoktur. Şeytanın gücü yoktur diyor Hazreti Allah ayette. İman eden kullarım, salih kullarım üstüne etkisi yoktur diyor. İnşallah. Onun etkisi diyor kendisine bağlanan, yani şeytana teslim olanlar üzerinedir diyor. Onlarda zorlayıcı gücü var. Ama Müslüman üstünde zorlayıcı gücü yok. Ben mesela Yahudi Bey'le bağlantı halindeyim. Şimdi dünya çapında ünlüler var biliyorsunuz. Kabalist.
Madonna onlar, gibi. Efendim? Madonna
gibi. Evet evet. Onlarla mesela görüşmemiz mevzu bahis. Yani İstanbul'da da bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Ama onlar başka fikirde de olsa mutlaka İslam'a hizmet ettirecek bir proje olmuş oluyor. Bir yöntem olmuş oluyor.
Yani şimdi hocam kabalistleri bunu mesela şu kitaptan okuduk. Hı. Yeni Masonluk düzeninden okuduk. Yani okuduklarımızda dünyanın tarih içerisinde, gidişatı içerisinde pek de masum faaliyetlere imza atmadıklarını
doğru.
Ve birçok yeryüzünde vuku bulan olaylar içerisinde var olduklarını görüyoruz.
Doğru.
Yani bugün ne değişti kabala felsefesine inananlar bugün İslam'a hizmet eder hale geldi diyorsunuz. Ben bunu merak ettim, onu soruyorum.
İslam'a hizmet eder hale getirtmek ayrı, gelmeleri ayrı, ben geldiler demiyorum. Getirtiliyorlar.
Getirtiliyorlar.
İnşallah. Yani çok önemli. Mesela Hazreti Süleyman masonları nasıl kullandı o devirde? Nasıl görevlendirdi? Şeytanları kullanmadı mı? Kur'an'da açıkça geçiyor Allah. Ayette geçiyor. Onlar diyor, zincirlere birbirine bağladı. Şeytanları kullandı diyor. Şeytanı kullanan masonu niye değerlendiremezsin? Kabalisti niye değerlendiremezsin?
Muharref,
aynı şey, aynı yöntem.
Biz Muharref Tevrat'ta şunu görüyoruz. Yani sonuçta Yahudilerin Muharref Tevrat'ta yer alan ayetler ve bunun Talmud'da açıklanan şekliyle sonuçta üstün bir ırk oldukları, diğer insanların kendilerine hizmet eden, koyum denilen farklı yaratıklar oldukları ve kendilerinin dünya krallığını kurup bu şekilde Mesih, kendi beklediği Mesih indikten sonra
üstün
dünyaya hakim olacaklarına dair bir düşünce var.
Evet.
Ve Yahudilerin bu düşüncelerini, Siyonist düşüncenin temelinde de bizim işte gördüğümüz bunun içinde mesela Kabala da var. Antik Mısır döneminde gelen bir takım inançlar da var.
Aynı şekilde Museviler de çok karşı kabalistlere. Ya mesela bana adeta yalvardılar görüşme diye. Yani çok çok rica ettiler. Hiçbir şekilde görüşmeyin. Bunlar Musevi dinine karşı dediler. Yani dinimizi bozmak istiyorlar. Hiçbir şekilde görüşmeyin dediler. Ama ben ona rağmen görüştüm. Ve İslam'a da çok faydalı olacaklarını görüyorum. Faydalı hale de getiriyoruz. Bütün mesele yönlendirebilmekti. Mesela şeytan normalde zarar verir. Ama Hazreti Süleyman ne yapıyor? Şeytanları İslam için, Kur'an için kullanıyor. Yani yahut hak kitap, o devirdeki hak kitap neyse ona hizmet için kullanıyor. Mühim olan budur. Yani Müslüman gücün Allah'ta olduğuna inanacak. Kabalist Allah'ın gariban bir kuludur. Kabalistin gücü yoktur. Kader ve ne varsa Allah onu lehv-i mahfuzda yazmıştır. Lehv-i mahfuzun dışına hiçbir kimse çıkamaz. Yani istediği kadar çabalasın, ne yaparsa yapsın, o kaderin dışına çıkamaz. Yani mesela Mehdiyet şu an dünyada güçtür. Hakim olan güç Mehdiyettir. Hızır'ın hakimiyeti vardır, Mehdi'nin hakimiyeti vardır. Hazreti İsa Mesih'in hakimiyeti vardır. Kabalacı ne yapsın ona yani? Hazreti Hızır da masonları kullandı. Kendisi de biliyorsun duvarcı ustasıdır Hazreti Hızır. O da masonları kullanan bir insandır. Masonlar onun emrindeydi. Ama o masonların emrinde olmadı. Hazreti Süleyman da şeytanlar emrindeydi. Masonlar da emrindeydi. Ama o masonların emrinde olmamıştır. Bütün mesele imanlı olmakta, akıllı olmakta. İmanlı, akıllı olursan hepsi senin emrinde olur. Hiçbir etkileri de olmaz.
Yani hocam bu masonlar da bağlantıyınız. Kabala ve masonluk ve işte yani onun öncesi tapınak şövalyeleri. Sonuçta günümüze kadar gelen süreçte biz bunları yapmış oldukları pek de olumlu şeyler görmedik. Yani faaliyetler tarihi süreç içerisinde. Aslında biraz o tarihsel süreçten bahsetsek hocam yani.
Ben tapınak şövalyelerinin ileri gelen üstadlarla görüşüyorum şu an. Yani zaten benim görüştüğüm üstadlar da şu an loca başkanı oldular bir kısmı. Yani yaklaşık şu an bildiğim iki tanesi.
Evet, en büyük başkanı zaten.
En büyük yani locanın en büyük yani bütün masonların lideri oldu.
Evet.
Konuştuğum tapınak şövalyelerinin lideri değil, dünya çapında bütün tapınak şövalyelerinin lideri oldu.
Yani bizim bildiğimiz şu değil mi hocam? 33. derecede geldiğinde bir masonla artık tanrı inancı vesaire kalmıyor. Yani tamamen Siyonist ideolojiye hizmet eden kişiler olaraktan en üst düzeyde olan kişiler kendi bir takım.
Masonluğun bir derecesinde İslamiyet anlatılıyor.
Yani girişte başlangıç şeyinde tamam bir inanca bağlı olmaları kabul ediliyor. Hatta öyle isteniyor ama derece yükseldikçe biz bunları işte dediğim gibi sizin kitaplarınızı öğrendik ve oradan size soruyorum.
Doğru,
yani
doğru.
Sizin bildiklerinizde size soru soruyorum şu anda. Yani süreç değiştikçe, derece yükseldikçe yavaş yavaş bir takım şeyler geride bırakılıyor. Ve en üst derece gelindiğinde, 33. derece varıldığında artık tamamen çok farklı bir inanca bürünmüş. Kendi şeytani bir takım hedeflerine kilitlenmiş kişiler olduğunu biz düşünüyoruz ve böyle de okuduk zaten.
Doğru. Yani şu ana kadar öyleydi ama bundan sonra durum değişti. Yani son durum çok önemli. Mesela benim konuştuğum tapınak şövalyeleri reenkarnasyona inanıyorlar.
Evet.
Efendim. Dolayısıyla yani her dini açıklar. Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık. Yani bütün dinlerin üstünde bir inanca sahipler. Ama konuşulduğunda, ikna edildiğinde, anlatıldığında İslam'ın hak dini olduğunu kabul ediyorlar, reddiler. Beraber namaz kıldılar.
Evet.
Ayasofya Camii'nde.
Küçük Ayasofya'da.
Videoyu aldık. Herkesin göz önünde kıldılar namazlarını. Ve Allah'tan, Kur'an'dan coşkuyla bahsediyor. Hepsi gece gündüz Kur'an okuyorlar. Yani eğitim çok önemlidir. Anlatım çok önemlidir. Peygamber hem zamandaki Mekke müşrikleri sanki daha mı masonlardan eksik bir yönleri vardı. En az onların ayarındaydılar. Yani bir Budistin, bir masonun, efendim, bir müşriğin, bir putperestin birbirinden pek farkı olmaz. Yani o kadar şiddetli farkı olmaz. Ortak noktaları inançsızlıklarıdır. İnançsızlıkları Peygamberimizin mucizeleriyle, Kur'an'ın mucizeleriyle, akılcı samimi anlatımla ve samimi yaşayışla düzeltilir. Yani mesela bu tapınak şövalyelerinin dünya çapında lideri olan kişi şu an İslam'a hayran. Hatta burada konuştular. Sen değil mi? Hatta bizim Müslümanlığımızı ilan etsek acaba ailelerimiz nerede, evet, nerede diye evet, kendilerinde evet konuşuyorlardı. Şimdi önümüzdeki günlerde de yine gelecekler. Yani biz mesela Mason locasında dünya tarihinde ilktir. Kur'an sohbeti yaptık. Allah'tan bahsettik. Kur'an'ı anlattık. Darwinizmi geçersizden anlattık. Kimsenin giremeyeceği Amerika'daki büyük locaya girdik. Hiç kimsenin giremeyeceği bir yer. Mesela Amerikan ordusunun hiç kimsenin giremediği birimlerine girip subaylara Kur'an'ın hak olduğunu, İslam'ın hak olduğunu, Darwinizmin geçersiz olduğunu anlattık. Hatta
hava üstünde.
Hava üstünde.
San Antonio'da, Texas.
Tamam, yani. Bana da madalya verdiler. Yani bütün mesele yaklaşımda ben Musevi olsun, Hristiyan olsun, kim olursa olsun, dinsiz, ateist olsa herkese şefkatli yaklaşayım. İnancımdan eminim. Ya etkileyeceğimi de bilirim. Mesela bak Darwinistler fellik fellik kaçıyorlar benden. Getiriyorlar, garibanları çıkarıyorlar. Bugün Beyaz TV mesela çıkarmışlar garibanı. Kardeşim zaten o ezilmiş, o zaten bilmiyor Darwinizmi. O marifet mi? Şimdi ben çıkayım diyeceğim ki ya ben bir kediyle çok iyi baş ederim. Zaten o kedi belli ki gidecek o yani. Ama aslanla baş ederim diyemez bir adam. Biz de onlara göre işte aslanız. Adam bizim karşısına çıkaramıyorlar. Parçalarız yani, anında dümdüz olurlar. Ama bilmeyen adam o çıkarıyor. Bir de diyor ki onlar da bak nasıl Darwinistler ses çıkaramadılar. Çıkar aslanın karşısına bakayım. Kemiği kalıyor mu onun? Evet.
O zaman biz şey yapalım hocam. Tarihsel süreçten bahsedelim. Günümüzden ziyade.
Bak şimdi son aşamada Masonluğun en son geleceği nokta Mehdi'ye bağlanmaktır. Bak onlar binlerce yıldan beri Adonai'yi beklerler. Adon'u beklerler. Masonların lideri. Adon'un döneceğini, yani tarihi süreç içinde döneceğini söylerler. Adon'da noktalanacağına göre, Adonai veyahut onlar, Adon'da Adonai'de noktalanacağına göre Masonluk bitiyor. Yani Mehdi'nin çıkışıyla Masonluk bitiyor. Mühim olan bu. Tarihe geçiyor artık yani. Tarih oluyor, kayboluyor. İsa Mesih'i mesela Masonla ben konuştuğumda onlar büyük üstad olarak görüyorlar. Yani çok yüksek dereceli bir Mason olarak görüyorlar kendi inançlarına göre. Ve İsa Mesih'in döneceğine de inanıyorlar onlar.
Evet.
Mehdi'nin çıkacağına, mesela Mehdi'ye de onlar büyük üstad gözüyle bakıyorlar. Yani biz yani, tabi olmayacağız değil mi?
O zaman şöyle diyeyim hocam, yani binlerce yıldır varlıklarını devam ettiren, çok iyi şekilde gizlenmeyi başaran, tüm Avrupa'da olsun, dünyanın farklı ülkelerinde olsun, kendilerine karşı gelen güçlere karşı bir şekilde kendilerini çok iyi teşkilatlanarak bir şekilde muhafaza edip günümüze kadar gelmiş bir grup. Yani bugün ne oldu da bütün bu binlerce yıllık süreci geride bırakıp İslam'a hizmet eden bir sürece girmeye başlayacak? Yani bunu biraz daha iyi anlatırsanız hocam.
Şimdi Hazreti Musa devrine gidelim.
Evet.
Şimdi Hazreti Musa'nın çıkması için neye ihtiyaç var? Yani Hazreti Musa'nın Musa olması için neye ihtiyaç var? Firavun'a ihtiyaç var. Firavun doğrudan doğruya olmaz. Yani Firavun'u da birilerinin meydana getirmesi, organize etmesi gerekiyor. Yani onu tarih sahnesine çıkaracak, ona güç desteği olacak birileri olması gerekiyor. İşte ben size bu kadar söyleyeyim de siz de bunu bu kadar anlayın. Mesela Nemrut, Hazreti İbrahim'e karşı bir güç gerekir. Ki Hazreti İbrahim ortaya çıksın. Mesela Nemrut Mason'du. Nemrut harabelerine gidin, tamamı Masonik sembolü. Yani üstad Mason'du Nemrut. Ama Hazreti İbrahim onu yendi. Mesela Firavun da, bütün Firavunlar Mason'dur. Yani tam teşkilat, tam kapasite Mason'a hizmet eden bir sistemdir. Bizim, ama Hazreti Musa'nın karşısında yenilmişlerdir.
Yani bizim bildiğimiz bu Masonluk hocam, Hira Musta ile başlayan Süleyman Tapınağı'nın imarıyla birlikte. Yani biz bugüne kadar böyle gördük, böyle okuduk. Yani sonuçta teşkilatlanma şekilleri, ilk ortaya çıkacak o İhram Usta'nın kurmuş olduğu teşkilat, 9 kişilik kendi o özel ekibi ve İhram Usta öldürüldükten sonra söz verip, yemin içip dünyanın dört bir tarafına dağılıp bu İhram Usta'nın şeyinin ömrü bu, yani kıyamete kadar devam ettirmek üzere sözleşmiş, akitleşmiş bir grubun bunu dünyaya taşıması.
Mason kaynaklarına göre onlar ta Hazreti Adem devrine kadar götürüyorlar Masonluğu. Masonluk çok eskidir.
Yani Masonluk sonuçta usta, yani değil mi hocam? Duvar ustası.
Duvar ustası.
Yani işte bu da Hiram Usta'nın Süleyman Tapınağı'nı yapışıyla başlayan bir süreç. Yani biz hep böyle okuduk da o yüzden yani soruyorum.
O yanlış biliniyor. Yani bu resmi açıklaması onun. Gayri resmi açıklaması çok çok daha eskidir. Bakın ben Hazreti İbrahim dönemini söylüyorum. Hazreti İbrahim döneminde vardı Masonluk. Eski Sümerler'de vardı Masonluk. Efendim, o taş yazmalarının fotoğrafları vardı. Bir o fotoğrafını göndersinler bana.
Tamam.
Sakallı bir Mason kıyafetli bir şahıs var. Taş kabartma resim. Onu bana mesela hiç bilinmeyen bir şeydir bu. Çok eski. Yaklaşık 3000 yıllık falan. Getir bakayım. Evet. Mesela Zuhar Kabala ilminin temel eseri Musevi'nin Batıni Tefsir kitabı. mesela bak diyor, Zuhar da Yakup soyu için, yani İsrail soyu için, ki Mehdi de İsrail soyundandır. Yani Hazreti Davud'un soyundandır. Kurtuluşun başlangıcı olarak Musevi yılı 5760 olarak belirtilmiş. Bu tarih 11 Eylül 1999 ile 29 Eylül 2000 tarihler arasındaki dönemdir. 1999'da normalde hatta bir kısım Musevi'de dünya hakimiyeti olacaklarını düşünüyorlar 1999 yılında. Hatta İstanbul'da büyük bir toplantı yapıldı bununla ilgili. Bir semt isim vermeyeyim de depremin olduğu gün yapıldı. Büyük İstanbul'da olan depremin olduğu gün yapıldı. O gün o toplantı iptal edilmiş oldu. Yani birçok kişi de vardı o toplantıda. Şimdi söyleyeyim, zaten hepsi hatırlıyorlardır. Kral Mesih'in, yani Mehdi'nin ortaya çıktığı belirtilen Musevi yılı 5766 Roş Hoşana 3 Ekim 2005 10 tarih 2005 tarihinde başlamıştır. Bu yıl 2005-2006 yılları arasında işaret ediyor. Kral Mesih'in tüm dünyaya harekete geçireceği tarih olarak belirtilen Musevi yılı ise 5773 yılıdır. Bu da 2013 tarihinde işaret etmektedir. Yani bu yıl çok büyük olaylar olacak.
Yahudilerin beklediği Mesih hocam, kendi Yahudi neslinden olacak bir Mesih değil mi?
Tabii şeydir, yani, Davut soyundandır. Hazreti Ali de Davut soyundandır. Bütün peygamber, bizim peygamberimiz de peygamber soyundur.
Hazreti İbrahim soyundur. Hazreti peygamber sonuçta Yahudi soyundan olmadığı için onu peygamber olaraktan çok ciddi bir şekilde tanımadılar, karşısına aldılar. Herkes Hazreti İsa'yı da o şekilde. Çünkü onlar kendi soylarından bir peygamber bekliyordu. Hazreti İsa gelince kabul etmediler. Hazreti Muhammed gelince yine kabul etmediler.
Onlar da peygamber şehit etme bir gelenektir, yani vardır o yani.
Mesih olarak da yine Yahudi kökenli bir Mesih bekliyorlar. Kendi tekim işte Kabala evangelistlerle ortak yönleri. Onlar da hakeza.
Doğru.
Mesih beklentisi
için. İbrahim soyundan. Doğru.
Ve bundan dolayı da Mesih'in gelişini hızlandırmak için hepimiz biliyoruz ki yani bir takım olayların vuku bulması lazım, cereyan etmesi lazım. Özellikle Orta Doğu'da ciddi büyük karmaşanın, kargaşanın olması lazım, savaşların başlaması lazım. Bu noktada ortak çalışan İsrail, Siyonist yapılanması ve Amerika'da evangelistler var.
Şimdi biz işte savaşın durması için uğraşıyoruz. Normalde İran'a karşı bir operasyon düşünüyor Amerika. Yani dikkat ederseniz İran'ın etrafını Amerikan hava üsleri tamamen sarmıştır. Yani çember gibi bütün İran'ın etrafı Amerikan hava kuvvetleri tarafından sarılmıştır. Yani o hazırlıklılar ona, öyle hazırlıksız bir yapı yok. Dolayısıyla İsrail'den yapılacak bir saldırıyı Amerikan saldırısı da aynı anda destekleyecektir. Bu çok büyük bir risktir. Biz bunun durdurulması için uğraşıyoruz uzun süreden beri. Yani önemli bir konu olduğu için üstünde duruyoruz. Yine bugünlerde yine misafirlerimiz gelecek. Bu konuyu yine konuşacağız.
Yani evet. İtikatların temelinde böyle bir şey olan, yani sonuçta bu bir itikadi mesele. Adamlar buna iman etmişler ve bunun olması için çaba gösteren bir grup var yani.
Ama bir şey dedim ama dikkat etmemiş olabilirsin. Hazreti Ali de Hazreti Davud soyundandır. Yani Hazreti Davud soyundan ne demek? İsrail'in soyu demektir. Yakup soyu demektir. Mehdi de aynı soydandır. Yani Hazreti Davud soyundandır. Hazreti Ali'nin evladı olduğu için o da Hazreti Davud soyundandır. Ahir zamandaki Mehdi topluluğu Tevrat'ta bahsedilen Beni İsrail odur işte. Yani dünya hakimi olacak denilen, üstün kavim denilen, seçkin kavim denilen topluluk odur. Beni İsrail denilen müminlerdir. Kur'an'a hakkıyla inanan, gerçekten iman eden, Allah'a coşkuyla bağlananlardır. Yoksa bir genetik ırk anlamında değildir. Tevrat'ı dikkatlice incelersek bunu görürüz.
Peki hocam, biz tarihsel süreçten yine gidelim. Arkadaşların istedikleri bazı sorular var. Onların cevaplarını belgeselde kullanacaklar. Yani Masonun temelinden şey yaptık. Bu tapınak şövalyelerinden devam edelim hocam. Yani Kudüs'te geldiler ve Hazreti Süleyman tapınağının olduğu bölgede diyelim. Bunlar orada bir görev almışken orada bazı şeyler gördüler. Yani bununla ilgili bir takım tabii farklı söylentiler var işte. Bir kısmı Hazreti Süleyman'ın şeyine ulaştı, hazinesine ulaştı diyorlar. Bir kısımlar işte orada Hira Musa'dan kalma şeyleri gördüler. Semboller vesaire bir takım o dönemden kalma şeyler, gizli bilgileri,
doğru onlar da var.
Klasik sırları gördüler vesaire ve bir anda bir değişime uğradılar. Siz bu süreci bir anlatır mısınız hocam? Ne gördüler orada, ne oldu, ne değişti ve bu insanlar bir anda farklı bir yöne kaydılar.
Tapınak şövalyeleri bazı kutsal emanetlere hakikaten sahipler. Yani bazı kutsal emanetlerini bulduklarını biliyoruz. Yani zaten onların görevi budur. Yani en önemli görevlerden birisi budur. Yani kutsal emanetleri, eskiden kalan kalıntıları, önemli belgeleri muhafaza altına almak ve saklamak. Yani onu alıp müziğe vermez tapınak şövalyeleri. Özel olarak saklarlar. Hazreti Süleyman devrinden kalmadı. Tabii onların elinde şu anda da belgeler var, bilgiler var. Yani konuştuğumuzda bunu söylüyorlar. İnsanları çok şaşırtacak kalıntılar, belgeler de halen de onlar tarafından bulunabiliyor. Araştırmaya yine devam ediyorlar.
Yani çünkü yani, hala evet. Altını kazdıklarını düşünüyorum. Evet, yani evet. Hala orada bir takım araştırmalar var.
Evet. Ahit sandığını arıyorlar o yüzden. Ahit sandığını bulacak olan Mehdi'dir. Hadislerde de geçiyor biliyorsunuz. Teberiye Gölü'nden bir kısmını, bir kısmını da Şam dağlarında bulacağı, bir kısmını da Hatay'da, İskenderun'da bulacağı, kutsal emanetleri bulacağı hadislerde geçiyor. Peygamberimiz hadisidir. Zaten tabutun bulunmasıyla, o kutsal sandığın bulunmasıyla masonluk tam anlamıyla Mehdi'ye bağlanacaktır. Musevilerde de çok büyük bölümünün iman edeceğini hadislerde görüyoruz. Masonlar dünyanın liderinin İstanbul'da çıkacağına inanıyorlar. Yani kendi kaynaklarında bu şekilde geçiyor. Evet. Ya yani bin küsür yıllık kaynaklarında.
Maya rahiplerini söylemiştiniz
evet.
Hocam.
Evet. Mesela bakın şuradaki bu heykel, şu heykel getirsem bunu yaklaşık şuraya. Evet. Arkadaş alıyor mu? Ne yapıyor? Net mi görüntü? Tamam.
Yenge to doğru noktadayım. Bu muhi ye çiz.
Bak bu Mayaların devrinden kalma.
Doğru Maya.
Bir belge. Bir heykel ve yazıt. Bakın üstündeki şu mason önlüğüdür. Bu da o masonların kullandığı göz.
Çeşme istifade mi koyar?
Fakat bu şahıs dikkat etsen sakallı. Mayalarda sakal riş olmaz.
Dare, maya haki riş ne dare?
Mayalarda ırk olarak sakal yoktur. Bu ahir zamanda geleceğine inandıkları Hazreti İsa'ya ait olduğunu iddia ediyorlar. Bir heykel. Başında da sufilerin giydiği takke. Sufilerin giydiği tarzda bir takke. Yani sarığımsı bir kıyafet. Bakın sakalı var. Masonik göz. Ve mason önlüğü. Altında mason önlüğü var. Mason eldivenleri var. Ellerinde de.
Eski şimdi. Evet.
Yani eski masonluğun eskiliğini vurgulamak açısından bunu söylüyorum. Mesela bu yazıtlarda da işte 2012 gibi bu hareketin başlayacağı, yani dünyaya tek kişinin hakim olacağına ait bilgi bu taş yazıtta var.
Koma'daki Maya harabelerinde.
Evet.
Duhal Erdevaz'da diye. Yine Ferben Oya, Hamed Oya.
Evet. Masonik kare ve pergel var ayrıca şeylerde, görüntülerde.
Nematra'yı Mason'a pest.
Evet.
Mesela yine bu herhalde değil mi hocam bahsettiniz?
Bu o şu o tablet işte bu.
Tablette.
O
çekebilirler aslında.
2012 tarihi net tarih olarak belirtiliyor burada.
Yani Hazreti Mehdi.
Yani bizim hadislerde belirttiğimiz Mehdi'yi onlar daha dolaylı olarak anlatmış oluyorlar. Dünya hakim olacak diyorlar. Bir kişi çıkacak.
Hakim
dünya, dünya hakim şey. Olacak.
Hazreti Mehdi. İnce güne beşten ince mi
geliyor? Evet. Akıllı mübarek insan beklentisi var. Akıllı mübarek insan. Milattan önce 11 Ağustos 3114'te başlayan bir döngünün 21 Aralık 2012'de biteceğini betimleyen bir taş bu. 2012 ile ilgili bu tarihi bilgiyi veren Meksika'daki en yüksek ve antik Maya medeniyetine ait tüm piramitler arasında ikinci en yüksek piramit olan Nohoç-Mul yakınında bulunmuş. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihi 13 Baktun, Okatun, Otun ve Ouaniel ve Okin olarak adlandırılarak ifade edilmiş. Yine bu takvime göre Maya çağının başlangıcından itibaren 1.872.000 gün geçecektir ve bu tarih yeni bir çağın başlangıcına işaret edecektir. Bakın diyor ki uzun Maya döngüsünün bitişi ilgili olarak Maya rahipleri bir baskı ve şiddet çağının sonundan bahsediyorlar bu yazıtlarda. Yani deccaliyetin baskı ve şiddet çağının. Ve bunun gelecek olan yeni bir altın çağın başlangıcı olduğunu işaret ettiği belirtiliyor. Altın çağdan bahsediyor. Yıllardan beri anlattığımız nedir? Mehdiyet nedir? Altın çağdır. Önce Deccal çıkacak diyoruz, sonra Mehdi çıkacak diyoruz. İşte aynısını anlatmışlar. Yani bu yıl 2012 tarihi tarihin altın çağ dönüşümün başlangıcıdır şeklinde yanıyorlar. Masonların da inancı bu.
Arkadaşın öyle bir sorusu vardı. 2012'ye atfen. Yani 2012'de çok ifsat hareketleri olacak ve buna karşılık da birileri bir şeyler yapacak diye bir sorusu vardı.
İşte deccaliyete karşı yani Mehdiyet'in atağa geçmesi mevzu baştır. Bizim çekindiğimiz bir olay, tek olay İran'ın İsrail ve Amerika tarafından ani olarak geniş çaplı bombalanmasıdır. Yani böyle bir risk var. Böyle bir bombalamada tabii Türkiye'deki Malatya'daki radar üssü İran tarafından bir refleks olarak o panik içerisinde kendini savunmak amacıyla belki vurulması da mevzubahis. Çünkü dış ülkelere müdahalenin yapılmasını tespit Malatya'da mümkün oluyor şu an. Yani radar sistemi kuruldu. Ama İran'a bir saldırı olursa inan bu panik içerisinde, o ani refleks içerisinde Malatya'daki o tesisleri vurabilir. O zaman da Türkiye can havliyle kendini savunmaya kalkabilir. O zaman işte çok büyük bir karmaşa olabilir maazallah neyüzübillah. Onun için biz sürekli Musevilerle, hahamlarla, ileri gelenle konuşuyoruz. Yani onlar bana sürekli sordukları soru şu, hatta bana örnek de vermişler. Diyor ki bir komşumuz var diyor, cinayet işleyeceğini söylüyor diyor, adam öldüreceğini söylüyor diyor. Elinde de silah var diyor, silahı aldı diyor, toprağa gömdü diyor. Ve kapattı diyor ama ben işte aklıma estiğinde sizi öldüreceğim bu silahla diyor diyor. Biz şimdi bu konumdayız diyor, ne yapalım diyorlar. Ben de İran böyle bir şey yapmaz dedim. Yani çekinir dedim, yani böyle bir şey mümkün değil. Ama sürekli bunun gerilimi içindeler. Bunun tedirgin içinde. İran'ın en büyük hatası görünmez Mehdi inancıdır. Halbuki Sünni kardeşlerimizin de yine en büyük hatası görünmez Mehdi inancı tamam, yine görünmez olsa da şefkatli olsa tamam da Sünni inançta da yine Mehdi'nin dünyanın dörtte üçünü katledeceği inancı var. Yani sel gibi kan akıtacağı, işte kanın atların boynuna kadar geleceği inancı var. Bu Musevileri tedirgin ediyor. Evanjelikleri de hem tedirgin ediyor hem de İncil'deki inançlarına göre saldırının
zeminini de oluşturmuş oluyor. Halbuki Mehdiyet'te kan akmaz. Uyuyan kişi dahi uyandırılmaz. Bunun anlatılması lazım. Yani İran'ın bunu çok iyi vurgulaması gerekiyor. Görünmez Mehdi inancı de görünür bir Mehdi'den bahsedilmesi çok önemli de. Yani evet. Sünni inançtaki gibi görünür bir Mehdi. Yani anneden babadan olmuş bir Mehdi'nin zuhur edeceğine inanılması. Onu da çok şefkatli, merhametli, uyuyan kişiyi uyandırmayan, kan akıtmayan, hatta burunlarının dahi insanlara kanamasına müsaade etmeyen bir insan olduğunu söylenmesi. Bu dünya barışını tam anlamıyla sağlar. Ama bunun dışında tehlike kapıda.
Şimdi hocam yani Siyonist ideoloji, yani kendi varlığını borçlu olduğu inanç gereği sonuçta bir vaat edilmiş topraklar gerçeği doğru. Var. Ve buna ulaşma hedefi var. İşte Hz. Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi, Yahudilerin yerine İsrail'de toplanması, Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi vesaire bir sürü hedefler var. Yani böyle bir hedefe ki temelde itikadi bir şey bu yani. Olmazsa olmazlardan bir şey. Nasıl bunlarla ortak bir zemin bulunabilecek? Yani itikadın temelinde bu var adamların.
Ben sordum, konuştum onunla. Devlet mi daha üstün dedim. Kral Mesih mi daha üstün? Yani size göre Kral Mesih'in üstünde mi dedi, İsrail devleti dedim. Hayır dediler. Bizim için Kral Mesih devletin kendisidir dediler. Evet. Bize göre de Mehdi. Kral Mesih. Aynı. Zaten aynı diyorlar. İnancımızdaki sizin Mehdi dediğiniz kişiyle bizim Kral Mesih dediğimiz kişi aynıdır diyorlar. Şimdi Mehdi çıktığında zaten İsrail tam bir kurtuluşa kavuşmuş oluyor. Mehdi onlara Tevrat'la hükmedecek. Peygamberin hadisi var. Ve çok rahat edecekleri bir dönem olacaktır. Duvarlar yıkılacaktır. O onlar vaat edilen topraklara alabildiğine yayılacaklardır. Rahat ve huzur içinde yaşayacaklardır. Güvenliği Mehdi sağlayacaktır. Mehdi'ye tabi olacaklardır. Dolayısıyla Tevrat'ta vaat edilen olay da olmuş olacaktır. Yani bunda onların bir kuşkusu yok. Fakat bunun bir an önce olmasını istiyorlar. Evet, sadece bu. Görünmez Mehdi inancından çok çekiniyorlar. Görünen, bilinen bir Mehdi'nin, şefkatli bir Mehdi'nin, Kral Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Zaten onlar biliyorsunuz Sanhedrin Meclisi'ni kurdular ilk defa. Binlerce seneden beri ilk defa kuruldu. Bu zaten Mehdi'nin geliş alameti diyor. Çünkü Sanhedrin Meclisi'nden soracaklar Mehdi'yi. Kabul ediyor musunuz diye.
Yani bu durumda Yahudilik kendi bin yıllık bütün inançlarla çatışmış hocam. Aslında yani binlerce yıllık diyeyim kendi inanç geleneğiyle çatışmış olmuş olacak. Yani tersi olmuş olacak.
Tam kendi inancına uymuş olacak. Doğru olan inancına uymuş olacak. Evet. Yanlış olan inancını bırakacak. Doğru olan inancına uymuş olacak.
Bizim için doğru tektir yani hocam değil mi? İslam ve Kur'an bu durumda hepsi o yola girecek. İslam ve Kur'an'a tabi olacak sizin demenizle.
Evet, onlar Muhammedi Musevi olacaklar. Biz doğrudan Muhammedi olacaklar. Hristiyanlar da Muhammedi İsevi olacaklar. Olay bu. Yani Hazreti İsa'yı biz onları ayırmayacağız. İsa'yı daha çok sevecekler. Şimdi, Musa'dan ayırmayacağız, daha çok sevecekler. Tevrat'tan da ayırmıyoruz. Tevrat'a daha iyi bağlanmalarını sağlayacağız. Gerçek Tevrat'a.
Ehl-i Sünnet inancında biz zaten yani bu hadislerle de sabit Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, geleceği ve altın bir çağ yaşanacağı. Zaten bunu biliyoruz, kabul ediyoruz ve o dönemde de inşallah Müslümanlar tamamen dünya hakim olacaklar. Ama sonuçta şu andaki dünya siyasetine baktığımızda beynelimler Siyonizm çok iyi çalışıyor. Bütün kollarıyla dünyada ekonomiye hakimler, bilime hakimler, işte çeşitli sektörlere hakimler, siyasete hakimler ve kendi emeller için çok ciddi çalışıyorlar. Yani bu çok yakın bir zamanda sizce mümkün müdür hocam bu düşündüğünüz şey? Yani onlar da dediğim gibi yani çok ciddi çalışıyorlar kendi emeller için.
Çalışıyorlar. Yalnız İsrail zannedildiği gibi güçlü değil. İsrail, fakir de İsrail.
İsrail yani İsrail, evet. Sadece İsrail, evet. İsrail olarak da görmemek lazım. İsrail aslında beynelimler dediğim gibi yani Amerika'da aslında
evet, İsrail. Evet orada yani. Doğru evet. Oradaki Museviler zengindir. Daha güçlüdürler. Ama tarihi Allah böyle yazmış. Onlar da tarihe uymak mecburiyetindedir. İran'ın sadece bütün sorun burada kilit nokta vardır. Yani şu an İttihat-ı İslam'ın olmamasının nedeni, Mehdi'nin gelişinin gecikmesinin nedeni, İran'ın görünmez Mehdi inancıdır. Yani o kalktığında, Sünnilerle aynı görüşe sahip olduğunda, görünür bir Mehdi'ye inandıklarında,
İsrail'in de bir itirazı yok. Bakın bu heykelde de yine aynı şekilde mason eldiveni, mason heykelleri, mason önlüğü, pergel, efendim, masonik fular ve sakalı var dikkat ederseniz.
Bir şey. Evet, yani gizli Yahudiler ve dönmeler hakkında soru soruyor arkadaş. Merak etti ustadan biri.
Gizli Yahudi.
Kripto Yahudiler yani ve dönmeler. Sebat Hayes'in.
Aslında işin doğrusu, yani samarak söyleyecek olursak, böyle bir yapılanma yok. Yani ırk olarak masivi olanlar var, tam birbirlerini koruyup kolluyorlar. Fakat böyle bir inanç, gelenek, yani dini bir yapılanma yok. Öyle olsa, yani bizim araştırmamızdan, devletin araştırmasından kurtulamaz. Yani mutlaka görülürdü. Çünkü toplantılarına giriyoruz, her yere, evlerine giriyoruz, her şey, her türlü imkan var. Böyle bir inanç sistemi içinde değiller. Yani belki ilk başlarda Sabahattin Sevin'in sevenleri tarafından bir yapılanma olmuş Osmanlı döneminde, ama sonra o eriyip kaybolup gitmiş. Öyle güçlü bir gelenek olarak devam edememiş. Ama o sevilik Tevrat'a dayalı olduğu için devam ediyor, eder de. Yani Mehdi zamanında da zaten onlar gerçek Tevrat'a tabi olacaklar. Hadiste Peygamberimiz açıkça söylemiş. Musevilere Tevrat'ın aslıyla, İsevilere de İncil'in aslıyla hükmedecek diyor. Evlatlarımdan Mehdi diyor. Ama görünmez bir Mehdi değil, görünür bir Mehdi. Anneden babadan olma bir Mehdi'dir.
Evet, arkadaşın sorularından ben devam edeyim. Bu tapınak şövalyeleri ne oldu da Avrupa'ya gittiklerinde oradaki yönetimlerle ters düştüler, bir anda yasaklandılar ve yer altına çekilmek zorunda kaldılar.
Yani Hristiyanlık taassup içerisindedir. Yani Hristiyan taassubu malumdur. Mesela Katolik, bir adam ya Katoliktir ya değildir. İflahını keserler adamın. Mesela Protestanlık içerisinde de öyleydi. Yani bir insan ya Protestandır ya değildir. Çok katıydı taassupları. Yani bir tek olarak Müslüman da dinlemiyorlar, Budist de dinlemiyorlar. Herkese karşı katıydılar. Dolayısıyla da Masonlara karşı da çok sert davrandılar. Efendim, tapınak şövalyelerine karşı da çok sert davrandılar. Onlar da yer altına indiler. Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Ama şu an özgürlük ve demokrasi olduğu için daha rahat hareket ediyor olay bu.
Yani sizin kitaplarınızdan çok farklı şeyler okuduk hocam. O yüzden yani çok da masum olmayan şeyler okuduk. Şimdi, o yüzden soruyorum bunları.
Benim anlattığım bilgiler hepsi doğru. Tapınak şövalyeleri zamanında anormal şeyler yapmış olabilirler. Ben onu zaten reddetmiyorum. Masonlar da zamanında çok anormal hareketler, şeyler yaptılar. Yani şeytan çağırma seansları da var. Cin çağırma seansları var. Abuk subuk hareket yapmaları var. Ama şu dönemde, yani bu son dönemde, Mehdi döneminde şeytani güçleri kırıldı. Yani bu çok önemli. Şeytani yönleri kırıldı. Şeytanların zincirlere bağlandığı dönemdir artık bu dönem. Hazreti Süleyman dönemi gibi. Zaten diyor Peygamberimiz. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında nasılsa, aynı şekilde ahir zamanda benim evlatlarımdan Mehdi de diyor, dünyaya hakim olacak diyor. Biri Nemrut, biri Buhtu Nasr'dır. Dünyaya 5 kişi hakim olacak diyor Peygamberimiz. Biri Buhtu Nasr, biri bir Nemrut. Bunlar kafirdirler diyor. Süleyman ve Zülkarneyn Aleyhisselam, bunlar da mümindirler diyor. Beşinci olarak evlatlarımdan Muhammed Mehdi diyor, hakim olacak diyor. Şimdi o dönemdeyiz.
Peki hocam bu yine Avrupa'da Rönesans ve Reform sürecinde, örneğin işte Protestan mezhebinin kurulmasında, bu Yahudilerin Kabalist felsefeye bağlı olanların, örneğin işte bir Erasmus'un işte Johannes Rochlin, efendim söyleyeyim, onların etkilemiş olduğu kişi Martin Luther ve ortaya çıkan ve Yahudilikle barışık bir Protestan mezhebi, Hristiyanların içerisinden çıkarılan. Bu süreçle ilgili bilgi verir misiniz, verebilir misiniz hocam?
Yahudiler işine girmez Protestanlar. Çünkü en büyük tehlike Museviler için Protestanlardır. Çünkü 120 bin Yahudinin dışında bütün Yahudilerin öleceğini söylüyor Protestanlar. Bu dehşet vericidir Yahudiler için. Yahudi niye böyle bir sistemi savunsun Musevi? Yani 120 bin kişi çok az bir sayı. Milyonlarca Yahudi var. Sadece 120 bin tanesi kurtulacak diyor. Hepsi katledilecek evet diyor Protestanlar. Bunu da bizzat biz yapacağız diyorlar yani.
Önce onları diyor toplayacağız diyorlar İsrail'e. Bir araya hani kolaylık olsun gibisinden. İsa Mesih de gelecek diyorlar. Hepsini doğrayacak diyorlar. Bekledikleri aslında Deccal. Çünkü milyonlarca Musevi'nin ne suçu var ya? Gariplerimin. Musevi'de bilakis ahir zamanda Mehdi vesilesiyle iman edecekler. Müslüman olacaklar. Hadis var. Büyük bir bölümü iman edecek.
Evet inşallah.
Biz peygamberin hadislerine güveniriz. Ona göre hareket ederiz. Şimdi belgeselin bu kısmı yeterli. İnşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Sonra yine devam ederiz. İnşallah.